Ayrım 10. Malta sürgünleri. Bilal Ney Şimşir. Sayfa 145. 3. Yeni suçlular ve sürgünler. Tehlikeli milliyetçi liderlerin tutuklanması izlene gelen politikaya uygun olacaktır. Lord Curzon 13.1920. Baylar, Rauf Bey'i ve öteki kişileri tam zamanında çağırmış olduğumuz olaylarla hem de 3-4 gün geçmeden belli oldu. Ama ne yazık ki bu çağrımız gerektiği kadar önemli dikkate alınmadı. Rauf Bey, Vasıf Bey gibi kişiler en sonunda büyük bir uysallıkla Malta'ya gittiler. Son dakikaya değin Anadolu'ya geçmek ve Ankara'ya gelmek yolunun ve tedbirlerinin bazı arkadaşlarca hazırlandığı dahi anlatılmıştı. Eğer böyleydiyse bu kişilerin Ankara'ya gelmeyi kabul etmeyip İngilizlere teslim olmayı ve Malta'ya gitmeyi yeğe tutmalarındaki neden ve özür gerçekten incelenmeye değer. Atatürk, Söylev 1, sayfa 297. Bir memleketin buhranlı bir harp devresindeki bütün sevk ve idare ekibinin sadrazamıyla, şeyhülislamıyla, nazırlarıyla, generalleriyle, mebuslarıyla bir yabancı memleketin esir kampında bir topluluk kurması, 2-3 yıl yurtlarının kurtuluş savaşını uzaktan seyretmeleri tarihte eşi bulunmayan bir maceradır. 2787 Ahmet Emin Yalman, Görüp Geçirdiklerim, Cilt 2, sayfa 95-96. İlk Kemalist. İlk sürgün kafilesi çoğunlukla İttihatçılardan oluşuyordu. Mütareke döneminde İngilizlerle onların işbirlikçileri İtilafçılar, İttihatçılığı bir numaralı suç ilan etmişlerdi. İttihatçılık o dönemde milliyetçilikti. Türkiye'nin yok edilmesine karşı ilk direniş bu milliyetçilerden bekleniyordu. Resmen feshedilmiş olmakla birlikte İttihat ve Terakki Örgütü ülkenin en güçlü ve aynı zamanda en bilinçli siyasal örgütüydü. İngilizlerle İtilafçılar İttihatçı örgütten ciddi olarak korkuyorlardı. İttihatçıların yeni bir direniş hareketini mayalandırmalarına fırsat vermemeye kararlıydılar. Bu bakımdan çok tehlikeli sayılan İttihatçılar amansızca avlanıyordu. İlk sürgün kafilesi de bu avlanan İttihatçılardan oluşmuştu. Ne var ki çok geçmeden Türkiye'de yeni bir suçlu tipi ortaya çıkacaktı. Mülkiler veya Kemalistler. İngilizlerle padişah hükümeti bu kez Kemalistlerin peşine düşecekler ve bundan sonraki sürgün kafilelerinde İttihatçılarla birlikte Kemalistler de yer alacaklardı. İlk günler Kemalist adı yoktur. Mustafa Kemal'in kendisi vardır ortada. Onun çevresinde toplananlar İttihatçı sayıldı. Bir bakıma doğrudur. Kurtuluş hareketinin çekirdeğinde kovalanan İttihatçılar vardır. Ama Mustafa Kemal'in başlattığı milli hareketin bir İttihatçı hareketi olmadığı yavaş yavaş anlaşılacaktı. İlk büyük sürgün kafilesi Mondros'a ve Malta'ya boşaltıldıktan hemen sonra İngilizler Mustafa Kemal'in peşine düştüler. İngilizlerin yakalamak ve kuşkusuz Malta'ya sürmek istedikleri ilk Kemalist Mustafa Kemal'in kendisidir. Daha Şubat ayında İngilizlerin kara listesine girmiştir ama yine de geniş yetkilerle Anadolu'ya atlamayı başarmıştır. İngilizler Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün ondan kuşkulanmışlardır. 19 Mayıs 1919 günü General Min, 9. Ordu'nun örgütlenmesinden vazgeçildiği halde bu ordu için geniş bir kurma heyetle birlikte bir müfettiş gönderilmesinin nedenini sorar. Henüz ortada bir tutuklama görevine son verme niyeti yok gibidir. Yalnızca kuşku vardır. Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun çevresinde yeni bir hareket örgütlemeye başladığı anlaşılır. 6 Haziran'da General Min, Mustafa Kemal Paşa ile kurma heyetinin derhal çağrılmasını Harbiye Nezaretinden ister. Bu tarihten sonra Atatürk artık İngilizlerin gözünde bir suçludur. 8 Haziran'da İngiliz Yüksek Komiseri Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'na bir nota verir. Samsun bölgesinde bazı kötü eğilimli kişilerin karışıklık yaratmak istediklerini, Mustafa Kemal Paşa'nın bu harekete öncülük ettiğini ileri sürer. Paşa'nın geri çağrılması için General Min'in istediğini hatırlatır. Çıkacak karışıklıkların şahsen sorumlu tutulacakları yolunda ilgili bütün sivil yöneticilere hemen talimat gönderilmesini ister. Bu İngiliz istekleri karşısında damat Ferit Paşa hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırmaya karar verir. 8 Haziran günü Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya bir tel çeker ve istimbotlardan biriyle buraya İstanbul'a teşrifiniz rica olunur der. Atatürk İstanbul'a dönmek niyetinde değildir. İstanbul'a dönmesinin kömür ve benzin eksikliğinden dolayı geciktiğini söyler. Niçin çağrıldığını da sorar. Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, İstanbul'a çağrılmanızı İngilizler istedi der. Zaten sezilen durum anlaşılmıştır. Mustafa Kemal Paşa artık yolunda yürüyecektir. Ama İngilizlerle damat Ferit Paşa hükümeti de Paşa'nın peşini bırakmayacaklardır. Paşa, 11 Haziran'da padişaha bir telgraf çeker. Zorlanırsa müfettişlik görevinden istifa edeceğini ama İstanbul'a dönmeyeceğini, Anadolu'da ve Sine-i Millet'te kalarak yurt görevine devam edeceğini bildirir. 13 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa karargahı ile birlikte Havza'dan Amasya'ya gelir. 17 Haziran'da Amiral Kaltorp, Paşa'nın geri çağrılması isteğini tekrarlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bütün mahiyetiyle birlikte derhal İstanbul'a çağrılması için emir verilmesini ister. Ferit Paşa'nın İçişleri Bakanı Ali Kemal, İngiliz Generali Deeds'e Kemalistlerin şovenist olduklarını söyler. Ya bu şovenistlere meydanı boş bırakmak ya da onları temizlemek gibi bir durum karşısında olduklarını belirtir. 18 Haziran günü Ali Kemal bütün vilayetlere müdafaa-i hukuku milliye hazırlığını şiddetle yasaklayan bir genelge gösterir. Savaş gittikçe kızışmaktadır. 22 Haziran'da Atatürk ünlü Amasya genelgesini yayımlar. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir der ve Sivas'ta bir milli kontrol toplanmasını ister. 26 Haziran'da Ali Kemal milli ordu kurulmasının ve milli teşkilat hazırlanmasının felaket olduğunu ilan eder. 2 Temmuz günü İngiliz Yüksek Komiseri Kaltorp, Babali'ye yeniden sert bir nota verir. Sivas ve Konya vilayetlerinde silahlı çeteler kurma, müttefiklerin çıkarları aleyhinde çalışma yolunda ciddi bir hareket bulunduğunu, bu hareketin kışkırtıcılarının Sivas'ta Mustafa Kemal ve Konya'da Cemal Mersinli paşalar olduklarını bildirir. Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını isteyen 17 Haziran tarihli notasına karşılık alamadığını hatırlatır. Meselenin önemine Babali'nin dikkatini çeker. Mustafa Kemal ve Cemal Paşaların derhal ve kayıtsız şartsız İstanbul'a çağrılmalarını ister. Cemal Paşa kısa bir süre sonra İstanbul'a döner ve daha sonra Malta'ya sürülür. Mustafa Kemal Paşa ise 3 Temmuz'da Erzurum'a gider. Aynı gün Ali Kemal ordu müfettişleriyle kolordu komutanlarının İttihat ve Terakki kalıntıları olduklarını ilan eder. Bunların seferberlik emirlerine uyulmamasını ister. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a çağrıldıkça öteye öteye gider ve Erzurum'a varır. İngilizlerin tuzağından kurtulmuştur ama tersine İstanbul'a dönen ve İngilizlerin tuzağına düşenler de çok olur. İngilizlerin isteğine damat Ferit Paşa hükümetinin çağrısına uyarak askerinin başından ayrılan ve İstanbul'a dönen komutanların başında o günlerde Mersinli Cemal Paşa görülür. İleride o da Malta'ya sürülür. Cemal Paşa gibi bazı komutanların İstanbul'a dönmeleri üzerine Mustafa Kemal Paşa 7 Temmuz günü bütün komutanlıklara bir bildiri yayımlar. Müfettişlerle kumandanların görevlerinden ayrılmaları halinde kendilerinin yerine geçecek subayların göreve devam etmeleri gerektiğini bildirir. Bu arada İstanbul'a dönmesi için durmadan sıkıştırılır. 5 Temmuz'da Harbiye Nazırı telgraf makinesi başında Mustafa Kemal Paşa ile konuşur. İstanbul'a dönmesini rica eder. Onurunun korunacağını, hayatının ve geleceğinin güvence altında olacağını söyler. İtilaf devletleri temsilcileriyle padişahın da kendisini İstanbul'a beklediklerini belirtir. Paris Barış Konferansı'nın vereceği karara boyun eğmekten başka yapılacak bir şey olmadığını bildirir. Atatürk İstanbul'a dönmek şöyle dursun, hükümete ders verir. Hükümet adamlarımızın ihanete alet olmamalarını ister. Kendisi için İngilizlerden güvence alınmasına şaştığını açıklar. İngilizlere güvenilemeyeceğini delilleriyle anlatır. 7 Temmuz'da Harbiye Nazırlığı 3. Kolordu'ya bir telgraf çeker. Mustafa Kemal'i yakalamak için İngilizlerin Anadolu'ya asker yollayacaklarını ve girdikleri yerlerden bir daha çıkmayacaklarını anlatır. Mustafa Kemal Paşa vatanını seviyorsa onun yararı için hemen dönmelidir der. Paşa vatanı kurtarmak kararındadır. Boyun eğmez ve dönmez. 8 Temmuz günü İngiliz Yüksek Komiserliği bir nota daha verir. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle 3. Kolordu Komutanı'nın Samsun'a İngiliz askeri çıkarmasına karşı direnmek kararında olduğunu bildirir. Mustafa Kemal Paşa ile 3. Kolordu Komutanı Refet Bey'in bele İstanbul'a getirilmelerini ister. Sadrazam Mustafa Kemal Paşa'nın ordudan istifa ettiğini, kendisiyle hükümet arasında artık resmi hiçbir ilişki kalmadığını ve paşanın asi ilan edileceğini söyler. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa saray tarafından telgraf başına çağrılır, İstanbul'a dönmesi istenir. Dönmeyi reddedince saray o halde resmi vazifeniz sona ermiştir der. Aynı gece paşa İstanbul'a istifasını bildirir. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geri çağrılması ile ilgili İngiliz belgeleri başka bir kitabımda yayınlanmıştır. Bakınız Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk, Ankara 1973, cilt 1, sayfa 1 ila 38. Ayrıca bakınız D. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya kadar, Ankara 1973, cilt 2, sayfa 1 ila 43. Köprüler atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a getirilememiş, Malta'ya sürülememiştir. Ama Kemalistlere karşı savaş başlamıştır. Bir olay. İngilizlerin Atatürk'ü yakalama umudu suya düştüğü bir sırada bir olay ortaya çıkar. 8 Ağustos 1919 akşamı bir silahlı çete Batum'daki İngiliz askeri cezaevini basar ve Şubat ayından beri orada tutuklu bulunan Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'yı kaçırır. İki İngiliz muhafızı öldürülür. Yine aynı gece birkaç saat arayla Enver Paşa'nın genç amcası Halil Paşa Kut ile tanınmış ittihatçılardan Küçük Talat Bey İstanbul'daki Bekir Ağa bölüğünden sessizce kaçmayı başarırlar. Halil Paşa anılarında yazdığına göre Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kaçmıştır. Bu beklenmeyen ittihatçı Kemalist operasyon İngilizler için bir darbe olur. Kaçanların hepsi çok çeşitli ittihatçılardır. İngilizlerin gözünde idamlık kişilerdir. Hemen İstanbul'dan Kafkasya'ya kadar alarm verilir. Fellik fellik aramalar başlar. Batum'daki İngiliz donanması komutanı olayın hemen arkasından 8 Ağustos akşamı General Milne şunları teller. Nuri Paşa yerel saatle 17.30 sularında kaçtı. Tribüne gemisiyle Tesus gemisi silahlı muhafızlarını Bura, Batum'la Trabzon arasındaki bütün deniz araçlarını aramaya yolladım. Ertesi gün Batum'daki 27. İngiliz tümeni komutanı haberi tamamlar. General Milne şunları bildirir. Yaklaşık olarak 20 kişilik silahlı bir çete dün Nuri Paşa'yı idman yaparken kaçırdı. Bir subayla iki erden oluşan muhafızlar pusuya düşürdüler. Subay kaçtı ama erlerin her ikisi de öldürüldü. Karada ve denizde yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. FO 371-4174, 123-322 İngiliz donanmasından Milne Şifretel Acele Bakü 88-1919 No 1909 İngiliz 27. Tümeninden Milne Şifretel Batum 98-1919 Nuri Paşa kaçar kaçmaz kayıplara karışmıştır. Kafkasya içlerine Azerbaycan yöresine dalmıştır. Önceleri bu kadarı bile bilinmez. Kaçısından 20 gün sonra General Mil, Nuri Paşa'nın başı için 1 milyon ruble mükafat koyduğunu Londra'ya bildirir. Kaçısından beri yakalanması için bütün çabalar harcandı. Nuri Paşa için 1 milyon ruble vaat ettik. Ama nerede bulunduğu hakkında hala hiçbir haber alınamadı, der. FO 371-4174, 126.005, Milden War Office Şifretel İstanbul, 29.8.1919, No 1.1939. 3 ay sonra 21 Ekim'de General Mil, Nuri Paşa'nın Bakü'de bulunduğu yolunda güvenilir bir haber aldığını Londra'ya bildirir. Yakalanması için diplomatik yoldan Azerbaycan hükümetine başvurulmasını ister. FO 371-4174, 146.722, Milinden War Office Şifretel, İstanbul 21.10.1919, No 1.7.419. Azerbaycan'da o sırada Müsavat Partisi iktidardadır. Nuri Paşa orada kendi evinde gibidir, tanınır ve sevilir. Daha önce Azeriler uğrunda çarpışmıştır. Azerbaycan milliyetçilerinin gözünde Enver Paşa'nın kardeşi bir kahramandır. Şimdi Nuri Paşa'yı yakalayıp İngilizlere teslim etmeleri pek akla gelmez. İngiltere Dışişleri görevlilerinden Mr. Edmonds 31 Ekim günü şunları not eder. Nuri Paşa, mütarekenin 11. maddesi gereğince Azerbaycan'dan çekilmeye karşı direndiği için yakalanmıştı. Elimizin altında tutulmaya değer ama Azerbaycanlıların onu teslim etmeleri şansı yoktur. Edmonds'ın 31.10.1919 günlü yorumu. 24 Ekim günü İngiliz albayı Stokes, Azerbaycan Başbakanı Yusuf Bekov'la uzun bir görüşme yapar. Görüşmede Nuri Paşa konusuna da değinilir. Paşa'nın Bakü'den uzaklaştırıldığını ama Dağıstan'a gitmeyeceğini Londra'ya haber verir. Londra, Nuri Paşa'nın Azerbaycan'dan sınır dışı edilip edilmediğini öğrenmeye çalışır. Bundan bir sonuç alınamaz. FO 371-4174, 146.722, Mr. Wardrop'dan Foreign Office Şifretel, Tiflis 31.10.1919, No 106 ve Foreign Office'den Wardrop'a Şifretel, Londra 4.11.1919, No 69. Bu sıralarda Nuri Paşa, Kuzey Kafkasya'daki Denikin kuvvetlerine karşı Dağıstan'ı savunmaya kalkışmıştır. O nazik günlerde bir kez daha rol oynamak, Azerbaycan-Dağıstan kuvvetlerinin başına geçmek ister. Bu yeminli ittihatçı, Rusya'nın büyük dalgalanmaları içine düşmüştür. Sürüklenir, kendi yaşam kavgasını sürdürmekten öteye bir rol oynayamaz. Rusya içlerine dalmıştır. Bir ara Halil Paşa ile de buluşur. Berlin'de görülür, oralarda kovalanmakta olan öteki ittihatçılarla buluşur. Bu olaydan İngilizler bir ders çıkarırlar. Çok güvendikleri ve övündükleri Batum'daki askeri cezaevlerinin de tam güvenlik içinde olmadığını görürler. İngiliz muhafızlarının gözleri önünde cezaevi basılmış bir tutuklu kaçırılmıştır. Cezaevinde tutuklu bulunan ve Batum'da yargılanmalarına başlanan öteki Türk subaylarının da bir gün kaçırılmayacaklarına emin olamazlar artık. Bunları kaçırılamayacak uzak bir yere, Malta'ya sürmek gerektiğini düşünürler. 1920 yılının sürgün kafilelerinde Batum'dan Malta'ya gönderilen Türk subayları da yer alacaklardır. Halil Paşa'nın kaçışı. Enver Paşa'nın kendisinden yaşça küçük amcası Halil Paşa'ya gelince, o da İngilizlerin diş bilediği tehlikeli ittihatçılardandır. 1916 yılında 6. Ordu Komutanı olarak General Townsend'in komutasındaki İngiliz Irak ordusunu yenip tutsak almış ve Büyük Britanya'nın yenilmezliği efsanesine bir darbe indirmiştir. Sömürge yönetimindeki Doğu halklarının uyanışında etkisi bulunan bu yenilgiyi İngilizler unutamazlar. Halil Paşa'nın ayrıca Kafkaslar'da Ermenilerle bir çetin boğuşması vardır. İngilizler kendisini 300 bin Ermeni'yi öldürmekle suçlarlar. Türkiye'de başlayan milli harekette bu yeminli ittihatçının rol alabileceği korkusu da vardır. Halil Paşa, 1. damat Ferit Paşa hükümeti zamanında İstanbul'da İngilizlerce tutuklanır. Bir hafta kadar İngiliz karakolunda tutulduktan sonra Bekir Ağabeylüğü'ne yollanır. Burası kendi deyimiyle İttihad-ı Terakki Kulübü haline gelmiştir. Dışarıda kalan ve kovalanan ittihatçılarsa İstanbul'da silahlı karakol örgütünü kurmuşlardır. Bu örgüt, Atatürk'ün müdafaa-i hukuk örgütünün İstanbul kolu gibi çalışır. Çetecileri aracılığıyla Anadolu yolunu da işler durumda tutar. Halil Paşa'nın bu örgütle ilişkileri vardır. Anılarında yazdığına göre bir gün örgüt aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa'dan emir alır. Cezaevinden çıkar çıkmaz Anadolu'ya geçiniz. Halil Paşa kaçışını şöyle anlatır. Öyleyse hazırlığa başlamak lazımdı. Kaçmak için zamanın geldiğini milli teşkilata bildirdim. Çıkış gecesi nöbet geç subaylardan Sadi'deydi. Sadi kıyafetini değiştirmedi. Ben ve küçük Talat daha önce temin edilen inzibat elbiselerini giyerek mülazım evvel Sadi'nin peşinden kapıdan çıktık. Biraz sonra Beyazıt Meydanı'ndaydık. Sahilde bir sandal bizi bekleyecekti. Beyazıt Meydanı'ndan sandala kadar bizi götürecek teşkilat mensubu Suudi Kartal'ın yeğeni mülazım Naci bizi meydanın biraz ilerisinde bir ağacın dibinde bekliyordu. Vakit gece yarısına 2,5 saat geçmişti. Ağacın altındaki rehbere daha önce arslan olarak tespit edilmiş parolayı söyledik. Sivil arkadaşımız parolayı tekrar edince hep beraber sahile indik. Bizi karşıya geçirecek sandal oradaydı. Sandalda benim için 200 fişekle bir parabellum tabanca hazırdı. Sandalcı rolünde Naci ve bir başka arkadaşı vardı. Sabaha karşı parabellum sıcaklığında Selimiye civarında küçük bir iskeleye çıktık. İskeleden biraz ileride Çolak İbrahim, Kurtuluş Savaşı'nın ünlü kumandanlarından ittihatçı, bizi yanında 7-8 silahlı ile bekliyordu ve bir araba Yağız atları ile harekete hazırdı. Kısa bir müddet sonra Yahya Kaptan'ın kaldığı köye ulaştık. Yahya Kaptan iyi bir çetecidir. Artık İstanbul'un esaretinden uzaktık. M. Taylan Sorgun, Halil Paşa, Bitmeyen Savaş, İstanbul 1972, sayfa 282-283. Halil Paşa, 8-9 Ağustos 1919 gecesi Bekir Ağabeylüğü'nden kaçmış ve aynı gece Anadolu yakasına atlamıştır. Ünlü çeteci Yahya Kaptan'a ulaşınca bir oh çeker. Ondan sonra kimi çetelerin yardımıyla, kimi yerde yardımsız Sivas yolunu tutar. Uzun bir yolculuk başlamıştır. İstanbul'daki İngilizler olayı geçten geç duyarlar. 13 Ağustos günü General Milne Londra'ya haberi ulaştırır. Enver Paşa'nın amcası ve eski 6. Ordu kumandanı Halil Paşa 8-9 Ağustos gecesi cezaevinden kaçtı. Küçük Talat Bey de kaçtı. İstanbul bölgesindeki cezaevindeydiler. VO 371-4174, 119-573, Milne'den War Office Şifretel, İstanbul 13-8-1919, No 1-6760. Müttefik yüksek komiserleri 16 Ağustos günü Baba Ali'ye sert bir nota verirler. Fransa, İngiltere ve İtalya yüksek komiserleri Enver Paşa'nın amcası General Halil Paşa'nın cezaevi arkadaşı Küçük Talat Bey ve sözde onları muhafaza ile görevli subayla birlikte askeri cezaevinden kaçışını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadırlar. Bu kaçışın meydana geldiği olağanüstü durum asayişi korumakla özellikle ilgili bulunan müttefik hükümetlerde çok kötü bir izlenim yaratmaktan geri kalmayacaktır. İstanbul'daki öteki cezaevlerinden de kaybı yaratacak ölçüde sık görülen kaçma olayları alınması gereken tedbirlerin yetersizliğini göstermektedir. Yüksek komiserler bu derece üzücü olaylara bir son verecek tedbirlerin derhal alınmaması halinde Osmanlı hükümetinin yükleneceği sorumluluk üzerine Sadrazam Hazretlerinin önemli dikkatini çekmeyi görebilirler. Bu arada yüksek komiserler İstanbul cezaevlerinde bulunan bütün sanıkların ve mahkumların tam bir listesinin kendilerine tezelden verilmesini sadrazamdan rica ederler.
FO 371-4174-121-1955 Müttefik Yüksek Komiserlerinden Sadrazama Ortak Nota İstanbul 16-8-1919. İstanbul'un havası biraz daha gerginleşmiştir. Yalnız İngiliz Yüksek Komiseri değil, 3 müttefik devletin Yüksek Komiseri hep birden Bağbali'nin üzerine yüklenmektedirler. İktidarda damat Ferit Paşa kabinesi vardır ama Anadolu'daki milli hareket de hızla gelişmektedir. Erzurum Kongresi yapılmıştır, Sivas Kongresi'nin hazırlığı tamamlanmak üzeredir. İstanbul'daki cezaevleri denetim altında tutulamamaktadır. Müttefikler bütün tutukluların listesini isterler, amaç içlerinden seçecekleri tehlikeli kişileri Malta'ya sürmektir. Cezaevinden kaçanların hemen Anadolu'daki milli harekete katılacakları korkusu ciddidir, yersiz de değildir. Kısacası savaş gittikçe kızışmaktadır. 18 Ağustos günü Amiral Webb Londra'ya şunları bildirir. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa ve İttihat ve Terakki Komitesi'nin ünlü üyesi Küçük Talat Bey buradaki askeri cezaevinden kaçtılar. Yakalanmaları için hemen harekete geçildi. Meslektaşlarım ve ben bu konuda Baba Ali'ye bir nota verdik ve sürgüne göndermek amacıyla bu tipte başka hangi tutuklular bulunduğunu sorduk. Kaçma olayı cezaevinde görevli en az 2 kişinin aktif yardımlarıyla gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa da Batum'daki cezaevinden kaçmıştır. FO 371-4174 117-667 Web'den Forum Ofisi Şifretel İstanbul 18-8-1919 No 1670. Bu telgraf üzerine İngiltere dışişleri görevlilerin yorumları ilginçtir. Mr. Edmonds 19 Ağustos günü şu yorumu yapar. Bu firarlar pek elverişsiz bir ramana rastlıyor. Halil ile Nuri ikisi de Müdafaa-i Milliye Hareketi'nin başına geçecek ideal kimselerdir. Halil sadece 35 yaşlarındadır, savaşın son döneminde Mezopotamya'da ordu kumandanıydı ve çete savaşlarını sever. Nuri ise Sünni Su hareketini güçlendirmek üzere Trablusgarp'a yönlendirilmişti. Ve 1918 yılında da karışıklıkları örgütlemek üzere Kafkasya'ya yollandı. W.C. Edmonds'ın 19-8-1919 günlü yorumu. Mr. Peterson bu notun altına bir cümlecik ekler. Bu adamlar şimdiye kadar çoktan Malta'ya sürülmüş olmalıydılar, der. M.D. Peterson'ın 19-8-1919 günlü notu. İngilizler büyük bir kızgınlık içinde bir yandan Halil Paşa ile Küçük Talat Bey'i yakalamak için harekete geçerler, öte yandan da kaçışlarına yardım edenleri cezalandırmaya çalışırlar. 20 Ağustos günü General Mill, Halil Paşa'nın, Nuri Paşa'nın ve Küçük Talat Bey'in kaçışlarından sorumlu subayın askeri mahkemede yargılanmasını emrettim, diye yazar. FO 371-4174-122-1688 Mill'den War Office Şifretel İstanbul 28-1919 No AC 4514. Bir ay sonra 20 Eylül'de İngiliz Yüksek Komiseri sorumluların cezalandırılması için Baba Ali'ye bir nota verir. Damat Ferit Paşa kabinesi düşürüldükten sonra sorumluluğu görülen kişiler nispeten hafif cezalarla kurtulacaklardır. Azdeymen Sadi Efendi 3 yıl hapis rütbesinin sökülmesi, Çavuş İsmail de 1 yıl hapis cezasına çarptırılırlar. İki subay da delil yokluğundan dolayı beraat ettirilirler. FO 371-4175 170-1750 Reşit Paşa'dan De Robeke Nota İstanbul 21-12-1919 No 19565-611 Kaçanlarsa izlerini kaybettirirler. 29 Eylül günü General Mill Halil Paşa'nın başına 1000 İngiliz lirası vaat ettiği halde izinin rastlanmadığını Londra'ya bildirir. Halil Paşa İngilizlerin 5000 İngiliz altını vaat ettiklerini yazar. Eskişehir mutasarrıfı Halil Paşa'nın ölüsünü veya dirisini getirene 5000 İngiliz altını verileceğini söyledi der ve bunun 40.000 Türk lirası tutacağını söyler. Bitmeyen savaş sayfa 299. Bunda biraz abartma olmasa gerek. İngiliz belgelerinde 1000 sterlin olarak geçiyor. Bandırma İzmit yörelerinde bulunduğu hatta İstanbul'dan ayrılmadığı yolunda raporlar aldığını söyler. FO 371-4174 126.005 Mill'den War Office Şifretel İstanbul 29-8-1919 No 1-6-1939 Halil Paşa Sivas yolundadır. Atatürk orada kendisiyle gizlice görüşür. Silah sağlamak amacıyla onu Rusya'ya yollar. 7 Baş İttihat ve Terakki'nin 7 lideri mütarekenin ilk günü Almanya'ya kaçmışlardı. Bunlar Enver, Talat, Cemal Paşalarla Doktor Nazım, Bedri, Azmi ve Bahattin Şakir Beylerdir. O dönemin belgelerinde 7'ler, 7 baş diye anıldıkları da görülür. Bunların Avrupa'da hatta Asya'da uzun bir kovalanışları vardır. kovalama Talat, Cemal ve Enver Paşaların ölümlerine kadar amansızca sürer. Bu konuda İngiliz arşivlerinde bol belge vardır. Bu kitabın çerçevesini aşar. Yalnız birkaç noktaya değinmek yersiz olmaz. Yedilerin hepsi Malta adaylarıdır. İngilizlerin ellerine geçtiler, Malta'ya sürüleceklerdir. Sonra onlar için özel mahkeme kurulacaktır. Yargılanacaklar ve cezalandırılacaklardır. Savaş suçlusu sayılırlar. Daha doğrusu savaş suçlularının elebaşları olarak aranırlar. Hem İstanbul hükümetlerinin hem de müttefiklerin diş biledikleri kişilerdir. Tehlikeli sayılırlar. Sağ kaldıkları sürece de kendilerinden korkulur. İngilizler Enver ve Cemal Paşaların Orta Asya'ya, Afganistan'a gidip oralarda Müslüman kitleri ayaklandırılabilecekleri kaygısı içindedirler. Hindistan'ın güvenliği açısından İttihatçı başları büyük bir tehlike olarak görülürler. İlk zamanlarda bunların Anadolu'ya geçebileceklerinden de korkulmuştur. Ne yönden bakılırsa bakılsın yakalanmaları gereklidir. Ne var ki yediler Türkiye'de değil Almanya'dalardır. Ve Almanya Türkiye değildir. Almanya'da yenik bir ülkedir ama bir Avrupa ülkesidir. Türkiye gibi sömürge muamelesi görmez. Müttefikler Almanya'da Türkiye'de olduğu gibi serbestçe at oynatamazlar. Hatta oynatmaya bile kalkışamazlar. Türkiye'de istedikleri insanı, istedikleri yerde, istedikleri biçimde tutuklarlar. Türk yurttaşlarını keyiflerine göre alıp götürürler, Malta'ya sürerler. Türk yurttaşlarını yargılamak için askeri mahkemeler kurarlar. Tek sözcükle, Türkiye'de bir hukuk kaygısı yoktur. Müttefiklerin, sömürgelerindeki gibi ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırlar. Türkiye'de Osmanlı yasaları yerine müttefiklerin buyruğu geçerli olmaktadır. Almanya'da ise Alman yasaları yürüttedir ve bu Avrupa ülkesinde müttefikler hukuka saygılı olmak gereğini duyarlar. Böyle olunca yedileri Almanya'dan almak çetin bir sorun olur. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği biraz hızlı görünür. Daha 1919 yılı Ocak ayında İttihatçı başlarının yakalanıp cezalandırılmalarını Londra'ya önerir. Bunun öteki İttihatçılara bir ibret dersi olacağını, çok yarar sağlayacağını savunur. G. Jeske, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri sayfa 173. Ama Londra bu öneriye pek itibar etmez, edemez. Hangi hakla İngiltere bir Türk yurttaşının teslimini Almanya'dan isteyebilir? İstese reddedileceğini bilir. Berlin hükümeti Damat Ferit Paşa hükümeti değildir. Londra bunu bilir ve hiçbir girişime kalkışamaz. Almanya ile barış antlaşmasının imzalanmasını bekler. Antlaşmaya suçluların geri verilmeleri ilişkin maddeler konulacak ve o zaman İngiltere isteğini adli hukukta dayayacaktır. Almanya ile Versay Barışı 28 Haziran 1919 günü imzalanır. O tarihten önce İttihatçı liderlerin geri verilmesini Almanya'dan istemek Türk hükümetine düşer. İlk bakışta Türk hükümetinin böyle bir girişime hakkı vardır. Suçlular Türk yurttaşıdırlar. Türkiye ile Almanya arasında 1917 yılında imzalanmış bir suçluların geri verilmesi anlaşması vardır. Bu anlaşmaya dayanarak İstanbul hükümeti Berlin hükümetine başvurabilir ve kaçakları geri isteyebilir. Ama hangi suçla bunları geri isteyecektir? Kaçaklar adi suçlu sayılırlarsa bu durumda adli evrağın tamamlanması gerekir. Ancak Türk mahkemesinin kararı Alman makamlarına sunulduktan sonradır ki kaçaklar Almanya'dan usulüne uygun biçimde istenebilirler. Yedilerin adi suçlu olduklarını ispatlamak kolay bir iş değildir. O günlerin kör dövüşü içinde bunların adi suçlu olduklarını ileri sürmek kolaydır ama ispat edilmediği sürece bir iftiradan öteye geçmez ve Alman makamlarını inandırmaz. İttihatçı liderler Türkiye'yi savaşa sokmak, Ermenileri sürmek gibi suçlardan dolayı geri istenince ise Almanya'nın vereceği karşılık bellidir. Bu suçlar ispat edilmiş bile olsalar siyasi suçlardır. Siyasi suçlularsa geri verilmez. Siyasi suçlulara sığınma hakkı tanınır ve Almanya hükümeti kaçak ittihatçılara sığınma hakkı tanımıştır denecektir. İstanbul hükümeti daha işin başında bir kısır döngü içindedir. İttihatçı liderlerini yakalayıp cezalandırma kırsıyla Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa hükümetleri kendilerini bu kısır döngünün içinde körü körüne atmışlardır. Tevfik Paşa kabinesinin kurulduğu gün 11 Kasım 1918'de Baba Ali Almanya'ya başvurur ve kaçak ittihatçıların Türk makamlarına geri verilmelerini ister. O tarihten sonra da Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa hükümetleri birkaç kez Almanya'ya başvurmuşlardır. Hukuk açısından bir sonuç alma umudu hemen hemen yoktur. Almanya ittihatçı liderleri teslim etmez. Bunların Türk makamlarına teslim edilmeleri İngiltere'nin de pek işine gelmez. Türkiye'de olaylar çıkabilir, Türk hükümeti bu iddiatçı liderleri kolaylıkla mahkum edip cezalandıramaz ve elinden kaçırır diye korkulmaktadır. 28 Haziran 1919 günü imzalanan Versay Barış Anlaşması'nda savaş suçlularının cezalandırılmalarını öngören maddeler vardır. 228. madde, savaş yasalarıyla törelerini çiğnemekten sanık olanların Alman hükümetince müttefiklere teslim edilmeleri hükmünü koymuştur. Damat Ferit Paşa o günlerde Paris'teydi. Versay Barış Anlaşması'nın imzalanmasından 2 gün sonra 30 Haziran'da Clemenceau'ya bir nota verir. Bu anlaşmanın 228 ve 229. maddeleri gereğince Enver, Talat ve Cemal Paşaların Almanya'dan sınır dışı ettirilmesini ister. Doğuda savaşın failleri diye nitelendirdiği bu kimseleri sınır dışı ettirilmelerinin insancıl bir iş olacağını söyler. Almanya'ya yükümlülüğünü hatırlatır. Notanın tam metni FO 371 4174 98910. Damat Ferit Paşa sanki Versay Anlaşması'nı imzalamış müttefik temsilcilerinden biriymişçesine davranır. Türkiye bu anlaşmaya taraf değildir. Buna dayanarak Almanya'dan bir istekte bulunmaya hukuk açısından sadrazamın hakkı yoktur. Anlaşma sanıkların müttefiklere teslimini öngörmektedir. Türkiye'ye değil. Sanıklar kavramının içinde Türk yurttaşlarının girip girmediği ise belli değildir. Üstelik Versay Barış Anlaşması henüz yürürlülüğe girmemiştir. Ferit Paşa'nın notası ciddiye bile alınmaz ve bir sonuç vermez. 5 Temmuz günü İstanbul'da kurulmuş özel mahkeme, Talat, Enver ve Cemal Paşalarla Doktor Nazım Bey'i gıyaben ölüme mahkum eder. Ferit Paşa bununla avunur. İngilizlere gelince, onların yedilere karşı savaşı asıl bu tarihten sonra başlar. Versay Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra 2 yıl boyunca İngilizler Avrupa'da fellik fellik ittihatçı liderleri kovalarlar. Bu konuda İngiliz arşivlerinde bol sayıda belge vardır. Örneğin FO 371 5173 sayfa 41 ila 150 ve FO 371 6498 sayfa 193 ila 218. İngilizler önce bu kişileri Almanya'dan teslim almayı umarlar. Bu umut boşa çıkar. Sonra sınır dışı ettirmeye uğraşırlar. Almanya dışına çıkar çıkmaz yakalatmayı düşünürler. Sahte pasaportla dolaşmak gibi suçlarla bunları yakalatacaklardır. İtalya ve İsviçre'den Baltık ve İskandinav ülkelerine kadar her yere özel İngiliz ajanları yerleştirilir. Hele Enver ve Cemal Paşaların Rusya'ya geçme niyetleri duyulunca Baltık ve İskandinav ülkelerinde sürekli nöbet tutulur. Buralarda bir ajanın bir günlük gideri İngiltere'ye 4 İngiliz altınına mal olur. Ajanlar hiçbir ize rastlayamayınca bunların boşuna para harcadıklarından sızlanmalar bile görülür. Ama kovalamaca hırsız polis oyunu gibi uzar gider. 16 Mart 1921 günü Berlin'deki İngiliz Büyükelçisi Lord Kilmarnock Londra'ya kısa bir haber verir. Berlin'de takma adla dolaşan Talat Paşa dün Salomon Teyliran adlı bir Ermeni tarafından sokak ortasında öldürüldü. FO 371 6498 E 3461 Kilmarnock'tan Curzon'a yazı Berlin 16-3921 No 434. Bu bir dönüm noktası olur. Hemen arkasından Alman hükümeti ittihatçıları kibarca Almanya'yı terk etmeye çağırır. Çoğunlukla Berlin'e toplanmış olan ittihatçılar Talat Paşa'nın vurulmasının yarattığı telaş içinde Alman topraklarından uzaklaşmaya başlarlar. İngilizlerin kovalamaları da biraz gevşer. 10. ayrımın sonu sayfa 162.